Ayrım 4.
O zaman bu başvuruya karar vermeden önce aylarca süren ne yapsam ne etsemler iç savaşları bir dakika içinde yeniden uyandı. Kafasında bu çekişmenin bir tarihini, bütün o savaşın bilgi ayrıntılarının bir özetlemesini çizdi. Kendisini vicdanına karşı haklı göstermek için her zamankinden çok şu dakikada bir gereksinme duydu. O zaman emeline erişmek için hazırlanan bütün sebeplerin ve belgelerin sağlarısı altında bunaltılan vicdan her vakitki olduğu gibi gene o küçük karşı çıkma sesine cevap vermek için bu binlerce sebeplerle belgelerin yükselen, kendi sesini örten sağları gürültüsünü işitti. Evet, böyle daha ne kadar sürebilirdi? İşte 4 yıldan beri hayatını çocuklarına adamış, evin içinde bir annenin kaybolduğundan onların mini mini ruhunu elden geldiğince habersiz tutabilmek için çocuklarına anne de olmuştu. Ancak şimdi artık bu özveride devam için aklı yatkın bir sebep görmüyordu. Bülent zaten okula gidecekti. Nihal birkaç yıl sonra gelin olacaktı. Çocuklarının bağları kendisinden yavaş yavaş çözülecek. Sonunda bütün çocuklarla babalarının arasında açılan uçurumlardan onların arasında da üstelik şimdiki bağların içtenliğine oranla daha büyük bir boşluk açılacaktı. O zaman bu boşluğun yanında yalnız ara sıra yalnızlığına avuntu bağışlamak için uğrayan çocuklarının birkaç gülümseme sadakasıyla terk edilmiş yürek ısınamayarak o yalnızlığın bütün kar parçaları hayatının karşılığını görmekten yoksun kalmış özverilerini kalın bir kefenle örterek, evet, yapayalnız kalacaktı. Zaten bütün geçen hayatı bir özveri göstermekten başka neydi ki? Kararsızlıklarına karşı fazla bir üstün gelme silahı bulabilmek için evlenmenin bütün şiir ve aşk anılarını inkar ediyor, bu ikinci sevdanın kafasında tasarladığı beşiğini süslemek için zavallı ölmüş aşkının mezarından çiçeklerini söküyor, koparıyordu. O 30 yaşına kadar belli ölçüde masum bir yaşayış geçirmişti. Hayatının en büyük aşk olayı evlenişiydi. Şimdi düşünürken 16 yıllık evlilik dönemi anılarında bir zayıf papatyanın bile sevincinden yoksun, uzun, çıplak bir çöl parçası biçiminde uzanıyordu. Bu 16 yıl yalnız karısının bitmez tükenmez hastalıklarından oluşan anılar bırakmıştı. O hastalıklarla savaşmış, çocuklarının annesini kurtarmak için yıllarca uğraşmıştı. Sonunda zaten beklenen sonuç bütün çabalarını hiçe indirerek işte çocuklarını öksüz bırakmıştı. O zaman harcanan emekler şimdi ödül bekleyen seslerle anılarının arasından bağırıyordu. O vakit yerine getirilen bir görev şimdi bir hak niteliğini almıştı. Ama yüreğinde ufak bir çarpıntının susturulması mümkün olmuyor. Bu sebepleri Nihal ile Bülent'in düşüncelerini nasıl kabul ettireceğine karar veremiyordu. İstiyordu ki vicdanına karşı kendisini temize çıkaran bu sebepler onun çocuklarına da bağışlattırılsın. Birden gözlerini karşı tepelerden ayırdı. Kalendere yaklaşıyorlardı. Onlara Bihter'e rastlayabileceğini düşündü. Dümene ufak bir vuruş daha çok yanaştı. İşte uzaktan beyaz sandalı ayırt etmişti. Dümene gene bir küçük vuruşla ufak bir eğri daha çizdi. İki sandal birbirinden ancak çarpamayacak derecede açık kalmıştı. Adnan Bey kendi kendisine, şimdi 10 dakika sonra haber alacaklar, diyordu. Bihter'in kabul cevabı vereceğinden kuşkusu yoktu. Bunu genç kızın gözlerinde zaten açıkça okumuş, gözlerinin bakışında başvuruda gecikmeksizin yakınmaya benzer bir şey bile sezinlemişti. Kendi kendisine bir nakarat gibi, evet, diyordu, şimdi 10 dakika sonra. Yeniden birden aklına Nihal ile Bülent geldi. Eve gidince onun da yapılacak bir işi vardı. Bugün çocukları hazırlamak istiyor, mutluluğunun tam olmasına engel olacak olan şu çarpıntıyı da hemen susturmak için acele ediyordu. Mahun sandal artık yapılacak bir işi kalmamış gibi hızla suları yararak ilerlerken bu çarpıntı büyüyordu. Hala bir kolay yol bulamamış, aklına gelen çarelerin hiçbirine karar verememişti. Bir ara Şakire Hanım'ı eşinin gelin kalayığı iken Nihal'in doğmasından sonra halayilikten çıkarılıp o zamandan beri evde aile bireylerinden olmak önemiyle kalan kadını düşünüyor, ara sıra hayır, Nihal'in mürebbiyesine aracılık ettirmek daha iyi olur, diyordu. Sandal rıhtıma yanaşıp da kapının önünde beklemekte olan Habeş Küçük Beşir koşunca Adnan Bey hemen sordu. Çocuklar gelmediler mi? Gelmediklerini öğrendikten sonra bir ferahlık duydu. Şimdi onları hem görmek istiyor hem görmek zamanını ertelemeye çalışıyordu. Bugün yalnız kalmak için çocuklara mürebbiyeleriyle birlikte bebek bahçesine göndermişti. Soyunup ev içinde giyindiği ince şayaktan pantolonunu, beyaz saten gömleğini taktıktan sonra siyah alpaka ceketini aradı. Sinirli elleriyle aynalı dolabın kapağını çekti. Odanın köşesinde duran giysi askısına baktı. Ceketini bulamıyordu. Eliyle zile bastı. Nesrine çıkıştı. Her şey karmakarışık. Hiçbir işime bakılmıyor. İşte bir saattir siyah ceketimi arıyorum, diyordu. Siyah ceketin bir kolu iskemlenin kenarından sarkıyordu. Anlan Bey arkasından çıkardığı giysileri onun üzerine atmıştı. Nesrin ilerleyerek ceketi giysilerinin altından çıkardı. O, gördünüz mü? İskemlenin üstünde bırakmışsınız. Hiçbir şey yerine koymak alışkanlığınız yok ki, diyordu. Bir süreden beri böyle hizmetin eksik yapıldığından, hiçbir şeye bakılmadığından, hanımsız evde ne kadar dikkat edilse hizmetçilere söz anlatmanın mümkün olmadığından yakınmayı alışkanlık edinmişti. Nesrin çıkarken sordu. Çocuklar gelmediler mi? Yatak odasından aşağı indikten sonra bir ara sofanın penceresinden denize baktı. Artık sabırsızlanıyordu. Sonra odasına, çalışma odasına girdi. Bir şeyle uğraşmak istiyordu. Onun başlıca merakı tahta üzerine oymacılıktı. Bütün boş saatlerini kağıt bıçakçıları, hokkalar, kibrit kutuları, üzerinde kabartma resimlerle kağıt baskıları oymakla geçirirdi. Birkaç günden beri ortasında Nihal'in profiliyle bir küçük tabak çıkarmak için uğraşıyordu. Bunu eline almak, çalışmak istedi, çalışamadı. Yeniden zile bastı. Nesrin yeniden içeriye girdi. Nihal'le Bülent gelmediler mi? Diye sordu. Nesrin bu kez gülümseyerek karşılık verdi. Gelmediler efendim ama şimdi neredeyse gelirler. Kız çıktıktan sonra Adnan Bey yüreğinde belirgin bir korku duygusu duydu. Evet, şimdi gelecekler. O zaman ne yapacak? En çok Nihal'i düşünüyordu. Kararsızlıklarını üstün gelebilmek yarattığı sebepler arasında hiçbir zaman susturmayı başaramadığı bir korku, bu olayın Nihal üzerindeki etkisini düşünmekten doğan bir korku vardı. Babasıyla kendisinin arasında başka bir varlığın, başka bir sevginin perde çekmesine bu nazik, ince, duygulu, suda yetişmiş bir çiçeğe benzeyen ilgisiz kalamayacağını çok iyi biliyordu. Pek iyisiz dinliyordu ki, daha pek çocukken onu annesiz bırakan Yas'ın, o zaman tamamıyla duyulamayan acılarını sonradan, büyüyüp düşünmeye başladıkça birer birer duymuş, onlar yüzüne gittikçe derinleşen bir yetim mazlumluğunun hüzünlerini çekmişti. Babasına gülümseyerek bir bakışı vardı ki, ta gözlerinin içinde, ta o gülümsemenin altında tamamıyla tanıyıp sevmeye vakit bulunamamış, üstelik yüzü bile anımsanamayan annesi için bir Yas gözyaşı saklıyor gibiydi. Şimdi bu babayı, bu ikinci anneyi bir parça onun elinden alacaklardı. O zavallı yüreği bu ikinci ayrılıştan nasıl acılı bir yarayla yırtılacaktı. Bunu düşündükçe yüreğinde Nihal için ağlayan bir damar sızladı. Ama bu artık onun için önüne geçilmek mümkün olmayan, üstelik gerçekleşmesine izin verilmek gereken bir zarar niteliğini almıştı. Adnan Bey, şimdi odasına kahverengi uzun perdeleri altında yarı bir karanlığa boğulan derinliklerine dalarak, çalışma masasının yanındaki meşin yarım koltuğa yaslanmış, ayaklarını uzatmış düşünürken, Nihal ile birlikteki hayatı parça parça tablolarla kopararak gözlerinin önünde yaşıyordu. İlk önce annesini kaybettikten sonra çocuğun huysuzluklarını, o bin türlü olmayacak sebepler çıkararak saatlerce süren ağlayışlarını görüyordu. O vakitler babasından başka onu kimse susturamazdı. Onda bir de sinirli hastalık vardı ki düzenli olmayan aralıklarla mini mini yepelek bedenini saatlerce süren bunalımlar içinde ezer hırpalardı. Küçük yatağının yanında o yas döneminde o sinir bunalımı saatlerinde geçirdiği acılı gecelerini düşündü. İşte şimdi aklına geliyor. Bir gece uykusunun arasında çocuğun kimdir nasıl bir düşten sonra korkulu bir sesle onu uyandırmak için baba, baba dediğini işitmiş, yatağından kalkıp yanına giderek sormuştu. Ne istiyorsun kızım? O zaman o babasını yanında gördükten sonra içi rahatlayarak, gülümseyerek annesinin ölümünden sonra ilk kez olarak sorguya çekmişti. Yarın gelecek mi? Böyle adını söylemeyerek, kim olduğunu açık seçik belli etmeyerek annesinden söz ederdi. Hayır kızım. Her vakit yalnız bu karşılıkla yetinirken, bu gece uykusunda ola ki bir düşle başlayan bu konuyu sürdürmüştü. Pek mi uzaklara gitti? Oradan gelmek zor mu bey baba? O karşılık vermeyerek başını sallamış, bu iki soruyu onaylamıştı. Çocuklara özgü bir inatla o kesinlikle bir cevap istiyordu. Öyleyse biz oraya gidelim olmaz mı? Baksanıza o gelmiyor. Hiçbir gün olsun gelmiyor. Sonra babasının sessizliğini görerek birden küçük çıplak kollarını yorgandan çıkarmış, onun başını çekerek ağzını kulaklarına yapıştırarak lambanın titrek ve karanlığına benzeyen ışığı altında çevresinden gizli bir şey söylüyormuşçasına hafif bir kuş soluğuna benzeyen sesiyle "Yoksa öldü mü?" demişti. Bu gerçek ilk kez olarak ağzından çıkıyordu. Sonra mini mini parmağını uzatarak ve babasının gözlerinden akan birer damla çekingen yaşı silerek eklemişti. "Ama siz ölmeyiniz, babacığım, siz ölmezsiniz değil mi?" O çocuğu sakinleştirmiş, yatağına zorla yatırarak örtüsünü üstüne çekmiş, ancak yanından ayrılmayarak saatlerce sessiz uyumasını beklemişti. Çocuk o gece bütün içini çekerek soluk almıştı. Geceleri onu bir süre yanından ayıramaz, birlikte yatardı. Şimdi bile Nihal ile Bülent, aralık kapısı her zaman açık duran, yanındaki bir odada yatardı. Daha ötede mürebbiyelerinin, yaşlı Matmazel de Korto'nun odası vardı. Yalnızlık bu babayla kızı o kadar sık bağlarla bağlamıştı ki, ancak birbirinin havası çevresinde yaşamaktan haz alabiliyorlardı. Mürebbiye, Nihal'den çok Bülent'in bir arkadaşıydı. Gece Nihal, Bülent'in uyumasını bekler, kadınla birlikte çıktıktan sonra babasıyla yalnız kalmakta garip bir tat bulur. Sanki hayatının bir türlü dolmayan boşluğu içinde babasıyla böyle baş başa kalış, yüreğinin bütün ıssız köşelerini mutlulukla dolduracak bir içtenlik kazanırdı. Adnan Bey, kızıyla bu beraberlik yaşayışının ayrıntılarını görürken çevresine, odasına, anılarının kızıyla birlikte geçen saatlerin sessiz tanıklarına bakıyordu. İşte ta odanın karşı duvarını boydan boya kaplayan yüksek, geniş oyma cevizden, tek parça camlı kapaklarıyla kitaplık, bütün ağırbaşlı iri kitaplarla dolu, ötede kapıya karşı yanda bir vakitler merak edilerek toplanmış güzel yazılardan oluşan zengin bir levhalar koleksiyonu ki karmakarışık, ama dağınıklığında gözleri okşayan güzel bir zevkle düzenlenerek duvarı kaplamış. Sonra öteki duvarda son merakının andacı, uyulmuş tahtadan mini mini odalar, resim çerçeveleri, mendil kutuları, aralarından kurdeleler geçirilerek tutturulmuş yelpazeler. Ta ortada büyük bir parça kök üstüne kabartma çıkarılmış bir yaşlı adam başı. Bugün bir şeyler ona tuhaf bir bakışla bakıyorlar gibiydi. Duvardaki oymaları uzun uzun seyrediyordu. Bu ufak tefek bütün Nihal'in yanında, işte şurada yeşil kapaklı lambanın altında geçirilen sevgi ve ince duygularla dolu ürünleriydi. Adnan Bey elini uzattı. Masanın üstünden daha tamamlanmamış olan Nihal'in yüzünü aldı. Bu daha bitirilememişti. Daha ne saçlarının yüzünü ipekten bir çerçeve içine alan dalgaları, ne de zayıf ince yüzünün hasta süzgünlüğü belliydi. Ama o, yüzüne baktıkça kendisini anlamak istediğini veren hasta yüzü şu belirsiz çizgilerin arasından tam bir açık seçiklikle görülüyordu. Ah! Nihal'in o yaşamaktan yakınıyor sanılan sarı, sarılığında uçucu bir pembeliğin aldatıcı sevinçleri hemen solacak gibi bir gül inceliğiyle titreyen hüzünlü yüzü. O hastayken sizi yalancı gülücüklerle aldatmaya, çevresindekileri yapmacıkta bir mutluluk içinde aldatmaya çalışan, derinliklerinde hasta ruhu ağlarken kendisi gülen gözleri. Bunları bütün anlamlarıyla görüyordu. O vakit kızının hastalıklarını, o ta ensesinden başlayarak haftalarca süren baş ağrılarını aklına getiriyordu. Birden karşısında Nihal'in bu hüzünlü yüzünü ağlayarak kendisine bakıyor sandı. Bir dakika içinde hayatından bugünün silinmiş olmasını istedi. Evet, bugün silinmiş olmalıydı. Bugün de bütün öteki günler gibi sonuç vermeyen didişmelerle geçmeliydi. Yenik düşmemeliydi ama şimdi yapılmış olan başvuru geri alınmayacak bir adım gibi görünüyordu. Onu değiştirmeye, geçilmiş olan yoldan geri dönmeye imkan bulmak aklına gelmiyordu. O ağlayan hastalıkla yüzün arkasında öteki bir yüz, siyah saçlarıyla, uzun kaşlarıyla, iri uykulu gözleriyle, şiir ve gençlik dolu bir yüz ona çıldırtıcı gülümsemelerle gülüyordu. Nesrin kapıdan görünerek haber verdi. "Geldiler efendim." Nesrin'in arkasında Nihal'in sesi işitildi. "Baba," diyordu. "Siz bizden önce mi geldiniz?" Kuşaksız açık mavi giysisinin içinde yaşına oranla uzun duran ince vücuduyla zarif bir keçi yavrusu yüzünün inceliğini anımsatan süzgün yüzüyle Nihal içeri girdi. İki elleriyle babasının iki elini tuttu ve botinlerinin ucuna basıp yükselerek alnına babasının dudaklarını uzattı. "Siz bizi başınızdan savar kaçarsınız öyle mi?" diyordu. "Nereye gittiniz bakayım? Niçin bize çıkacağınızı söylemek istemediniz? Şimdi Beşir'den haber aldık. Oh, benim mini mini Beşirciğim bana hepsini haber verir." Babası gülerek dinliyor. O durmaz dinlemez çocuklara özgü bir kıpırdaklıkla, kah masanın üstünde bir şeye dokunarak, kah elleriyle eteklerine vurarak, ağzından çıkan her sözüne bir hareket katarak söylüyordu. Biz de ne iyi eğlendik. Bilseniz bugün matmazelin bütün tuhaflığı üstündeydi. Bülent'e kendi çocukluğunda tanıdığı bir dilencinin hikayesini anlatıyordu. Ne tuhaf, bu bir yaşlı adammış ki bir büyük parça ekmeği. Nihal anlatırken ince, arasından güneş geçebilecek sanılan yepelek ellerini birbirine birleştiriyor, ağzına götürerek sanki koca bir parça ekmeği küçük ağzının renksiz dudaklarıyla yutuyordu. İşte böyle, matmazel yaparken görmelisiniz ki. Bilen de bilirsiniz ya, çıngırak gibi kahkahasıyla gülerken bütün bahçe halkı bize bakıyordu. Matmazel'e söyleyelim de sofrada size de yapsın babacığım. Şimdi babasının dizlerine dayanarak halının üstüne diz çökmüş, bebek bahçesindeki gezintilerini en küçük ayrıntılara kadar düşüncesi oynak bir kelebek gibi oradan oraya sıçrayarak anlatıyordu. Sonra birden sözünün arasında ciddi bir yüzle sordu. ''Siz nereye gittiniz? Söyleyiniz bakayım. Siz bizden gezi nereye gittiniz?'' Adnan Bey düşünmeksizin ''Hiç'' dedi. Sonra bu karşılık, bu yalan ağzından çıkar çıkmaz tutulamayan bir utangaçlıkla kızardı. Düzeltme gereğini gördü. Kalenderi. O birden sinirleri hasta çocuklara özgü garip bir sezgiyle bu yalanı bulup çıkardı. Değil babacığım. İşte kızarıyorsunuz. Demek bizden saklamak istiyorsunuz. Ayağa kalktı. Yapmacıklı bir küskünlük haliyle başını eğerek dudaklarını kabartarak gözlerin eğri bir bakışıyla babasına bakıyordu. Şimdi hemen şu dakikada hiçbir şeyi hazırlamaksızın, hiçbir ihtiyatlılığa girişmeksizin bu masum çocuğun karşısında, göksel bir yaratık karşısında vicdanını aratırcasına hepsini söylemek, göğsünün üzerinde bir taş ağırlığıyla duran gerçeği bu zayıf kızcağızın önüne atmak için zorlayan bir gereksinme duydu. Elini uzatarak Nihal'in bileğinden tuttu. Bu ince, içinden bir kadın vücudu çıkabileceğine olasılık verilmeyen, nazik bir dala benzer yepyelik çocuğu kendisine çekti. Parmaklarını küçük başının üstünde ipekten bir bulutu andıran saçlarına soktu. Bir saniye önce neşeli öterken birden sinirlerinin duyarlılığıyla yuvasının sessizlik ve rahatlığından bir kuş soluğunun geçeceğini duyan bir kuş gibi şimdi yüzünde bir kaygı anlamıyla bekliyordu. O vakit kendisini tutamadı, sordu. Nihal, beni seviyorsun değil mi? Çok pek çok seviyorsun değil mi? Çocuklara özgü bir hilekarlıkla bu sorunun iç yüzünü anlamadan önce karşılık vermek istemedi. Babası sürdürdü. Nihal, senin için bir şey düşünüyorum. Bu yalanı söylerken yüreğini bir pençe sıkıyordu. Ama bana söz ver bakayım. Yemin et ki karşı çıkmayacaksın, kabul edeceksin. Beni sevdiğin için, evet beni sevdiğin için. Tamamlayamıyordu. Kendi sesinde bir şeyin ayrımına varmıştı ki soğuk bir ürpermek ile bedenini titretiyordu. Cinayetini kendi diliyle açığa vurmaya güç bulamayan bir suçluluğun korkaklığıyla bu çocuğun karşısında sustu. Nihal yavaşça elini çekmişti. Babasından bir adım uzaklaştı. Sessiz, sapsarı, dudaklarında bir sorunun çekingen soluğu titreyerek babasına baktı. Bu soruyu sormadı. Niçin bilinemez. Hiçbir şey varsamayarak, babasının sözlerinden hiçbir şey bulup çıkarmaya çalışmayarak birden sizin demişti ki, şu dakikada dünyada her şeyden çok sevdiği bu adam, bu baba ilk kez olarak her vakitkine benzer hiç ufak bir yalanlıkla değil, hayatını hemen orada kırıverecek korkunç bir yalanla kendisini aldatmak istiyor. Şimdi ora karanlıktı. Birbirini bir gölge arasından görüyorlardı. Aralarında bir gecenin sinirleri üçten soğuk rüzgarları uçuyor gibiydi. Baba kız bir söz söylemeyerek sinirlice bir çekingenlik duygusuyla kımıldamaksızın bakışıyorlardı. Başlandıktan sonra kesinlikle sürdürülmesi gereken bu konuşma birden kopmuş kesilmiş oldu. Ancak bu sessizlikten çıkmalıydı. Adnan Bey şimdi kendisini kınıyordu. Evet, hemen bugün daha bir şey yapılmadan, daha bir cevap bile alınmadan niçin söylemek gereğini görmüştü. Birden sofadan Bülent'in bir çıngırağa benzeyen kahkahalarıyla koştuğunu işittiler. Arkasından birisi kovalıyordu. Bülent kaçıyor, kah kahkahaları ile mini mini ayaklarının gürültüleri bu sessiz acıklı olayın kenarına kadar gelip yuvarlanıyor, kah sofanın uzak köşelerinde kayboluyordu. Adnan Bey bir şey söylemiş olmak için, gene Bülent'i Behlül kovalıyor sanırım, dedi Nihal. Sanırım, dedi. Söyleyeyim de bıraksın, çocuk yorgun, bugün bütün yürüdük. Nihal kuşkusuz kaçmak için bir sebep arıyordu. Ama bu konuşma orada bırakılamazdı. Şimdi o noktada durmayı daha kötü bularak Adnan Bey kesinlikle söylemek ve Nihal'e söyleyemezse başka birisine söylemek için o anda karar verdi. Nihal dedi. Mürebbiyene söyler misin? Kendisini görmek istiyorum. Nihal karanlıkta beyaz bir gölge gibi hafifçe silinerek çıktı. Sofada gürültü sürüyor. Bülent kendisini sanki tutamayarak kovalayan Behlul'dan kaçmak için artık yorulmuş soluğu kahkahalarına yetemeyerek koltukların arkasından köşelere sokuluyor. Kendisini izleyenin atılışını bekleyerek heyecanla o beklenti halinde duruyor. Atılış olunca bir çığlıkla yeniden sofada koşuşma başlıyordu. Nihal çıkar çıkmaz ciddi bir sesle Bülent'e bağırdı. Bülent, yeter artık, gene terleyeceksin. Seni böyle azdıranlarda kabahat. Bu Behlül'e karşı açık bir karşı çıkmaydı. Nihal Behlül'ün yüzüne bakmıyordu. Onlar bu iki kardeş çocukları evin içinde iki düşmandılar. Gene üç günden beri Nihal olmayacak bir şeyden mürebbiyenin şapkasına ilişkin Behlül'ün bir takılmasından doğan şiddetli bir kavgadan sonra onunla konuşmuyordu. Behlül onu görünce durdu. Dişlerinin arasından çıkardığı diliyle ince sarı bıyıklarını ıslatarak alaycı gözlerle yandan bakıyordu. Nihal Bülent'i elinden yakalayarak yukarıya götürürken Behlül burnunun ucunu kaşıyarak arkasından bağırdı. Matmazel de Korto'na derin saygılarımı sunarım ve heceleri çekerek ekledi. Ve o güzel şapkasının latif çiçeklerini. Nihal karşılık vermedi. Her zaman bu kadar bir alay saatlerce kavga için yeterken bu kez kuşkusuz içten bir karşılık vermenin anlamı olan tatlı bir dudak burmasıyla yetindi. Hala sılık vermemek için bileğinden tuttuğu Bülent de koşarak çıkıyordu. Bülent artık ele avuca sığmayan tutuşmuş taze kanıyla şimdi ablasının elinde sıçrıyor, basamaklardan hopluyordu. Yukarıya, sofaya çıkınca bileğini kurtardı ve birden özgür kalmış bir tay sevinciyle koşmaya başladı.